Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekicer. Bugün 6 Aralık Pazartesi, haftanın ilk iş gününde saatler sabah 10 gösterdiğinde sizlerle yine birlikteyiz. Canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Gündemimizde bugün ağırlıkla yine ekonomi olacak ama bakalım başka neler var. Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Elinç Sakan oldu. Barolar Birliği dün tarihi bir seçime sahne oldu. Bu konudaki ayrıntıları konuşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün bütçe maratonu başlıyor. Ankara'nın gündeminde bütçe olacak. Avrupa'da koronavirüs salgını ile ilgili önlemler ve aşı karşıtları tarafından protesto ediliyor. Avrupa'da salgın önlemleri gündemde. Bu konudaki ayrıntılara bakacağız ve ekonomideki son gelişmeleri Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile konuşacağız. Dolar ve Euro'ya bakalım. Dolar 13.80 seviyesinde görünüyor bugün. Euro ise 15.60 seviyesinde işlem görüyor. Evet, Türkiye Barolar Birliği'nin 36. olağan genel kurulu dün tarihi bir seçime sahne oldu. Barolar Birliği'nde Metin Feyzoğlu dönemi sona erdi ve yeni başkan Elinç Sakan oldu. Genel kurulun ikinci gününde yani dün başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için seçim yapıldı. 348 delegenin oy kullandığı seçimde oy verme işlemi saat 9'da başladı ve 17'ye kadar devam etti. Resmi olmayan sonuçlara göre TBB'nin yeni başkanı, çoklu baro yasasına karşı eylemlerde aktif rol üstlenen Ankara Barosu Başkanı Elinç Sakan oldu. Sakan 182 delegenin oyunu alırken 8 yıldır bu görevde olan mevcut başkan Metin Feyzoğlu'na ise 156 delege oy verdi. TBB'nin yeni başkanı Sakan sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şöyle dedi. Biz kazandık. Artık ülkemizde hiçbir avukat, hiçbir baro, yalnız hiçbir yurttaş savunmasız bırakılmayacak. Evet, ekonominin gündemine geçelim. Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile birlikteyiz. Ümit Bey, günaydınlar.
Günaydın.
TÜİK tartışmaları birkaç gündür Türkiye siyasetinde ve Türkiye ekonomisi gündeminde yer kaplıyor. Bunu sorarak başlamak istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu geçen hafta enflasyon rakamlarını açıklamıştı ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da TÜİK'e gitmişti. Hatta bir tweet atmıştı geliyorum diye ama alınmadığı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi bu duruma ve TÜİK'in Kılıçdaroğlu'na hesap vermek zorunda olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e yönelik eleştirileri malum, enflasyon rakamlarının doğru hesaplanmadığını düşünüyor. Siz bu yaşananları nasıl yorumladınız ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştiriler piyasa genelindeki hakim olan görüşten çok da farklı değil. Daha önceki programlarımızda da birkaç kez konuştuğumuz gibi TÜİK'in güvenilirliği, TÜİK'in rakamlarının güvenilirliği oldukça azalmış durumda. Örneğin bundan 2-3 yıl önce ENAG enflasyon rakamı açıklamaya başladığında ve bu rakamlar TÜİK'inkilere göre çok daha yüksek çıktığında genelde piyasa eğilimi yani TÜİK'ten yana veya hani ikisinin arasında bir yerde olacağı yönündeydi. Ama şu anda bugün piyasada bir anket yapsak muhtemelen ENAG rakamlarına daha yakın bir görüş ortaya çıkar. Hani aradan çıkan 2 yıl içinde TÜİK'in güvenilirliğinin gitgide azaldığını gördük. Tabii bir de enflasyonun bu kadar ciddi arttığı bir durumda ki herhalde sanırım %50 gibi bir yıllık rakamı görmemiz sürpriz olmaz yakında. Ücretlerin ve diğer fiyatların buna göre ayarlanmasının söz konusu olduğu bir durumda TÜİK rakamlarının önemi çok artıyor ve önemi bu kadar artmışken güvenilirliğinin azalması piyasa açısından, ekonomimiz açısından bir talihsizlik.
Son günlerde herkes bu artan kur kriziyle birlikte, devam eden kur kriziyle birlikte sürekli para konuşuyoruz. Her şeyin fiyatının zamlandığını görüyoruz ve gelecek ister istemez bizi korkutuyor ekonomi açısından. Ben enflasyonla ilgili tahminlerinizi almak istiyorum. Biraz bahsettiniz ama daha artış görecek miyiz? Daha da hayatımız pahalılaşacak mı önümüzdeki günlerde?
Tabii enflasyonda ciddi bir artış kaçınılmaz olarak görünüyor. Yani Türkiye dolarizasyonun yüksek olduğu bir ekonomi olduğu için kurdaki artışların enflasyona yansıma ihtimali çok yüksek. Maalesef burada bir de eşiği aşmış durumdayız. 2001 yılındaki ekonomi programının yaklaşık 10. yılında filan artık Türkiye'de fiyat hareketleri yavaşlamıştı. Yani hem enflasyonun momentumu hem de kurla bağlantısı yavaşlamıştı. Tabii enflasyon hiçbir zaman hedeflenen %5'ler seviyesine indirilemedi. Genellikle %8-10 arası bir bantta kaldı ama bu bantta oldukça istikrarlıydı. Özellikle de burada kur hareketlerinden daha sınırlı etkilenme boyutu önemliydi. Bunun sebebi de TL'nin bir tasarruf aracı olarak o yıllarda güç kazanmış olmasıydı. Bu trend şimdi aksine döndü. Şöyle bir sakıncası var bunun. Normalde istikrarlı ekonomilerde parasına olan güven daha yüksek olan ekonomilerde kur hareketleri olduğunda mal ve hizmet fiyatları bundan çok fazla etkilenmez. Böyle olunca da ülke ucuzladığında kur hareketi sebebiyle bir arz talep hareketi gündeme girer ve kurun eski yerine dönmesi için bir baskı oluşur. Halbuki parası istikrarsız duruma gelmiş ülkelerde kur hareketi olduğu zaman artık mal ve hizmet fiyatları o yapışkanlık tabir ettiğimiz yavaş hareket etme durumundan çıktığı için ve elde de en iyi referans kur olduğu için en kolay ve en hızlı piyasanın ticaret hayatındakilerin pozisyon alabileceği referans kur olduğu için diğer fiyatların buna göre ayarlanması söz konusu olur ve kurdan enflasyona olan geçişkenlik artar. Ben şahsen bu eşiği geçtiğimiz birkaç ay içinde geçtiğimizi düşünüyorum. Yani artık daha yavaş hareket eden fiyatlardan daha hızlı hareket eden fiyatlara geçtik. Zaten bunu çevremizde de görüyoruz. Hani süpermarketlerden restoranlara, toptancıdan her türlü perakende dükkana. Hani fiyatlama sıklığı çok artmış durumda. Belki geçmişte ayda bir veya üç ayda bir yapılan fiyat değişikliklerinin haftalık hatta günlük seviyeye geldiğini zaten görüyoruz. Hani bu nedenle artık kurdaki hareketlerin enflasyona daha hızlı yansıması söz konusu olacaktır. Tabii bu son gelişmelerden sonra alım gücü o kadar düşüyor ki toplumun önemli bölümünde. Tüketici fiyatlarındaki artış toptan eşya fiyatları kadar olmayabilir. Yani üfe tüfe farkı muhafaza edilebilir. Ama eğer kur diyelim ki şu anda 9'lardaki göreceli hani bu yörüngeden çıkma diyeceğim artık. Buna yörüngeden çıkmadan önce 9 gibi bir yerdeydi. Şimdi 13,5 gibi bir yerde. Demek ki yaklaşık %50'lik bir hareket olmuş. Bundan önce eğer enflasyon %30 seviyesinde gidiyorduysa yıllık oran olarak bu %50'lik kur hareketi sonrasında yıllık temponun da %50'ye yaklaşacağını tahmin ediyorum. Tabii kur hareketi daha da devam ederse bunun etkileri de sürecektir.
Bu süpermarketlerdeki zamlardan bahsettiniz. Az önce söylediğim gibi benim çevremde en azından benim deneyimim sürekli bir zam konuşulması, sürekli fiyat artışlarının herkesin şaşkınlıkla izliyor olması. İzleyicilerimize de sormuş olalım hatta bu tip bir deneyimleri varsa aşırı fiyat artışı ve sürekli çevrede para konuşulması hali yorumlarda bizlerle paylaşmalarını rica edelim. Bütün gündemimiz bu oldu ve şu anki ekonomik modeli savunan, ısrarla savunan iktidar bu tip fiyat artışları için biraz şöyle eleştirilerde de bulunmuştu. İşte stokçuluk, fırsatçılık gibi. Siz de görüyorsunuz etiket fiyatlarındaki artışı. Şu anki kur kriziyle birlikte bu fiyat artışı gerçekçi mi? Yoksa piyasada böyle bir panik haliyle fiyatların bir tavan yapması halinde izliyor olabilir miyiz?
Tabii bir miktar bunun etkisi de vardır. Şöyle ki fiyatların yapışkan olduğu, yavaş hareket ettiği dönemlerde sizin herhangi bir kurumun tek başına fiyat ayarlaması çok dikkat çeker. Hani diyelim ki genelde %10 temposunda bir enflasyon ortamında yaşıyorsunuz. Siz malınıza %15 zam kolay kolay yapamazsınız. Çünkü düşük rakamlardayken enflasyon rakamının etrafındaki belirsizlik de düşük olur. Hani örneğin enflasyon %9 civarındayken Türkiye'de bundan 5-6 yıl önce hani artı eksi bir oynar bu gibi bir görüş olurdu piyasada. Hani bilemediniz %2. Halbuki enflasyon %50'lere vardığı zaman tam nereye varacağını da artık bilemiyoruz. Hani demin konuştuk ya, şimdi benim de %50 gibi bir, yani herhalde enflasyon o seviyeye çıkmıştır diye bir tahminim var ama hani bu etrafında artık çok büyük bir belirsizlik var. Yani belki rakam her neyse artı eksi %10 artı eksi %15 bir belirsizlik var bunun etrafında. Bu da şirketlere ve malını fiyatlayan herhangi bir oyuncuya bunun muhafazakar kalarak bunun biraz yüksek tarafında kalma imkanı verir. Mesela hani %9 enflasyon olurken belki %10-11'lik bir fiyat artışı ancak göze batacakken şimdi belki %50'ye kadarki fiyat artışlarını zaten kimsenin sorgulaması söz konusu değil. Daha yüksek yerlere de gidebilir. Bu fiyatlama davranışını ekonomi genelinde değiştiriyor. Yani dediğiniz gibi yani hem fiyatlama hızı artıyor hem de imkanı olan yani malına hala talep gören oyuncuların ortalama enflasyon oranının biraz daha üzerinde zam yapmasına da imkan veren bir ortam doğuyor.
İktidarın ısrarcı olacaklarını belirttiği bu ekonomik büyüme modelini biz haftalardır tartışıyoruz. Ben de burada haftalardır size soruyorum ama bu konudan yine biraz devam edelim istiyorum. Plan şu gibi görünüyor. Türk lirasının değeri düşürülecek ve bu şekilde ihracat artırılacak ve ekonomiye bu şekilde bir yön verilmeye çalışılacak. Bunu eleştiren ekonomistler mandacı ekonomistler olarak nitelendiriliyor ama ihracata dayalı ekonomik büyüme gerçekçi mi, mümkün mü? Bize biraz şu anda Türkiye nereye gidiyor, bu model nasıl bir model, bundan bahsedin lütfen.
Vallahi maalesef AKP hükümetinden çok ekonomi politikası konusunda inisiyatif beklememek lazım. Hani bana sorarsanız zaten 20 yıldır hükümetin ekonomi politikası var diyemeyiz. Tabii ki bir ekonomik program vardı Türkiye'de özel 2010 yılına kadar devam eden ama bu bir önceki hükümet döneminde yani 1999-2001 arasında görev yapan Üçlü Koalisyon döneminde Kemal Derviş başkanlığında oluşturulan istikrar programıydı. Bu istikrar programı çok uzun süre devam ettirildi. İstikrar sağlandıktan sonra da bir 5-6 yıl daha devam ettirildi. Bunun yerine de aslında bir ekonomi politikası bütünü hiçbir zaman konmadı. Tabii bu istikrar politikası o zamanlar Türkiye'de o kadar başarılı oldu ki bu bütçede de devletin elini rahatlattı. Ve işte devletin elinde daha genişleyen imkanlar kullanıldı. Fakat bir kalkınma politikası var mıydı Türkiye'nin desek bence 10 yıl önce de yok. 5 yıl önce de yoktu. 5 yıl önce de yoktu. Şimdi gelinen noktada ise artık yavaş yavaş yaşanan bozulma çok üst seviyede bir yere gelmiş durumda. Hani zaten 2013 yılından bu yana Türk lirasında süre gelen bir değer kaybı vardı. Ortalama büyüme oranları düştü. Üst üste krizler yaşanmaya başlandı. İşte 2018-19-20 her sene neredeyse artık birbiriyle bağlantılı krizin türevlerini yaşıyoruz. Hani böyle bir durumda artık yani zaten pek bir kalkınma politikası yoktu ama artık herhangi bir ekonomi politikasından bahsetmek çok zor. Yani uzun süre kuru baskılamak için bu kadar gayret edildikten sonra başarısızlık ortaya çıkınca şimdi de kuru bırakacağız ne olursa olsun gibi bir söylem gelişti. Ama bunu ben daha ziyade daha önceki politikaların başarısızlığı sonrasında mecburen geliştirilmiş bir söylem olarak görüyorum. Yani zaten şu anda kuru tutmak da mümkün değil. Reel faizi sıfıra tekrar yükseltme niyeti de yok. Bunlar olmayınca zaten kur gidecek. Kur giderken de biz zaten böyle istiyorduk demek siyasi olarak daha avantajlı olarak algılanıyor olsa gerek. Tabii burada şöyle bir sıkıntı var. Bu tür dış denge krizleri, döviz krizleri dünyada örneği çok olan olaylar. Yani son 100 yılda belki 100 tane örnek bulabiliriz dünyanın çeşitli yerlerinden. Türkiye'de de 4-5 defa yaşanmış olan bir durum. Burada şöyle bir mesele var. Dış denge krizlerinin ekonomide çok ciddi bir küçülme olmadan kendi kendine dengeye geldiği görülmemiştir. Yani şimdi hükümetin iddiası
kur kendi yani kendine duracak, kur kendi kendine duracak değil diyorsunuz değil mi yani sonuçta?
Evet, yani durması için çok ciddi bir resesyon yani durgunluk gerekir. Hani şöyle bir örnek vereyim. Eskiden daha önceki kur rejimlerinde 1970'lerde 80'lerde gelişmekte olan ülkeler sık sık IMF'ye giderdi. Ve IMF'ye gidildiğinde de yine bir durgunluk yaşanırdı. Yani örneğin büyümenin -3, -5 gibi yerlerde olduğu bir durum yaşanırdı. O zaman da eleştiriler gelirdi. İşte madem bu kadar sert bir düşüş olacak, niye IMF'ye gidiliyor? Her ülkede bu tartışmalar yaşanmıştır. Maalesef şunu altını çizmek lazım. IMF'ye gidip -3 büyüme yaşaması ülkelerin IMF'ye gitmeyip de -15 yaşamamak içindi. Ki daha sonra bu Arjantin'de filan yaşanan tecrübelerle de tekrar ispat edildi. Dış denge krizlerini dış destek olmadan yaşamak tabii ki mümkün. Piyasa mekanizması tabii ki belli bir dengeye ekonomiyi getirir. Ama bu denge çok istemediğiniz bir yerde olabilir. Bunun sebebi de şu, tabii ihracat artışı kur hareketinde bir miktar olur. Ama ihracat artışı sınırlı olur. Zaten makroekonomik modellerde genellikle kısa vadede cari denge ayarlaması, kur değiştiğinde cari dengenin değişmesi ithalat kanalından olur birincil olarak. İhracatın etkileri daha uzun vadeli ve yavaş olarak kabul edilir. Ki empirik veri de böyledir. İhracatın artışı oldukça yavaş olur. Ekonomiyi dengeye getirmeye de yetmez. Yani çünkü şu an Türkiye'de yaşadığımız durumda da bunun çok önemli bir örneğini görüyoruz. Kurun bu kadar hareket ettiği, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir durumda ciddi bir alım gücü kaybı var. Ekonominin çok büyük bir kesiminde. Hani diyelim ki en iyimser ihtimalle ihracat ekonominin %20'si civarında olsun. Hani aşağı yukarı cari dengede olup ihracat ve ithalatın ikisinin de %20'de olduğunu varsayalım. Bu kur hareketi sizin ihracat ve ihracatınızda hani olsa olsa %10-20 gibi bir hareket getirir. Halbuki bu kur artışı ve enflasyon o kadar ciddi bir alım gücü kaybı yaratıyor ki ekonominin geri kanalında. Hani siz %80'lik içe dönük ekonominizde ciddi bir daralma yaratıyorsunuz. İhracat da tabii göreceli olarak daha küçük bir kısmı olduğu için ekonominin bunu telafi etmesi çok zor. Ve net net eğer piyasa kendi kendine dengeye gelecekse bu ancak çok ciddi bir daralmayla söz konusu olabilir. Zaten hani buradaki makroekonomik verilerin gidişatı oldukça belli şu anda. Eğer büyüme hızı pozitif olarak devam ederse, reel faizde böyle -15-20 seviyesinde olmaya devam ederse TL'den kaçış sürer. Bunun getirdiği ekstra döviz talebi ki dikkati çekiyorum bu cari açık cari denge kanalı ve finans kanalından farklı üçüncü bir kanal. Yani negatif reel faiz dolayısıyla TL'den çıkış eğilimi kurun seviyesinden bağımsız bir ekstra faktör. Yani her kur seviyesinde TL'den satış talebi getiriyor. Bu talep de üstüne eklenince kurda yukarı doğru momentum devam ediyor. Bu da enflasyonu yukarı çekiyor. Ve genellikle de bu gitgide hızlanarak devam eder. Yani önce ayda %2 seviyesinde sonra 3 olur 5 olur. Yani yine 1970'lerde bunu Türkiye çok iyi yaşamıştır. Dünyada da pek çok örnek var. Bu şekilde hızlanan enflasyon genellikle ekonomide çok ciddi bir durgunluk yaşanana kadar kendi kendine durmaz. Çünkü fiyatların yukarı hareket etmesini engelleyecek başka hiçbir şey yok. Eğer ekonomi hala büyüyorsa ve reel faize düşük olmaya devam ediyorsa hani denge daha gitgide yükselen enflasyonda sağlanır. Ta ki bu enflasyon ve devalüasyon bir yeterince talep düşüklüğü yaratana kadar, bir durgunluk getirene kadar. Ya bunun hangi seviyede olacağını öngörmek zor. Yani bu çok hızlı da olabilir. Enflasyon 3 haneli rakamlara çıktıktan sonra da olabilir. Ama bir noktada yüksek enflasyon, onun getirdiği belirsizlik ve diğer zorluklar mutlaka ekonomide bir durgunluk getirecektir. Ha, o durgunluk olduğunda eğer hızlı olursa bu, yani önümüzdeki 3 ayda bunu yaşarsak Belki de enflasyonda bu sefer bir aşağı seyir görülebilir. Ama bir kere enflasyon büyük bir momentum kazandıktan sonra artık durgunluk da bunu çok fazla aşağı itememeye başlar. Mesela siz zaten %100'lük bir yıllık enflasyon temposundaysanız belki durgunluk sizi %80'e aşağı itecek. Yani artık olayı kontrol altına almak iyicene zor hale gelecek ve bu sefer hem yavaşlayan bir ekonomi hem de yüksek enflasyonla karşı karşıya kalacaksınız.
Yani şu anki enflasyondan da daha hızlı bir şekilde enflasyonun artacağını söylüyorsunuz. Şu anki bile halk için baş döndürücü bir hızdayken önümüzdeki günler için tahmininizi sorayım buradan hareketle. Şimdi Hazine ve Maliye yani Bakanı Lütfü Elvan da değişti ve yerine Nurettin Nebati atandı. Ve Nebati'nin önceki sosyal medya paylaşımlarına da baktığımızda yine bu ekonomi politikalarında ısrar edeceklerini bu atamadan da okumak mümkün. Bu faiz sebep enflasyon netice politikasından. Önümüzdeki birkaç ay, şimdi kış nasıl geçecek diyorduk, kış da başladı. Önümüzdeki birkaç ay daha kötü günler mi bekliyor bizi?
Yani kışın zor geçeceği zaten malum ama gerçekten şu anda bir enflasyon tahmini yapmak imkansız. Yani şundan dolayı Türkiye 1980 yılından beri negatif reel faiz yaşamadı. Yani 40 yıllık bir ara var. Onun için Türkiye ekonomisi de o kadar değişti ki negatif reel faizin etkilerinin ne olacağını bilmemiz de mümkün değil. Bunları deneyerek tecrübe edeceğiz. Keza yani yüksekçe bir enflasyondan da Türkiye 2005 yılında falan çıkmıştı. Yani 15 yıldır yüksek bir enflasyon ortamı da yaşamadık. Hani bu da yeni bir tecrübe. Hani bunun için bu aşırı negatif reel faiz ve enflasyon momentumunun etkisi ne olur, nereye kadar gider? Kimsenin çok sağlıklı bir tahmin yapması mümkün değil. Hani burada tabii elde başka ülkelerin yaşadığı tecrübeler var son 10 yıl içinde, hani özellikle çoğu Latin Amerika'da olan bazı ülkelerde bu tecrübeler yaşandı ve oralardan biraz fikir sahibi olmak mümkün ama bunlar tamamen spekülatif olacaktır. Ama yani şunu söyleyebiliriz, enflasyonun kurdaki hareketin altında kalması çok kolay değil bundan sonra. Çünkü Türk lirası zaten oldukça ucuz durumda. Yani Türk lirasının daha da ucuzlaması için aslında bir sebep yok. Ucuz kalması zaten yeterli. Bu durumda da enflasyonun kur artışıyla 3 aşağı 5 yukarı başa baş hareket etmesi yüksek ihtimal görünüyor.
Ümit Bey, vaktimizin sonuna geliyoruz. Enflasyonla ilgili daha konuşacak çok şey var ki hükümette bu konuda bazı önlemler alınacağını, en azından vatandaşın mağdur edilmeyeceğini söylüyor ama bakalım 2022 yılı asgari ücretiyle ilgili ne karar verilecek ve cebimizde nasıl yansımalarını göreceğiz bu gidişatın. Birlikte izleyip göreceğiz. Dünya piyasalarını size kısaca sorarak bitirelim ve hisse senedi piyasalarındaki satışı soralım. Buyurun.
Evet, geçen hafta ciddi bir satış yaşandı. Tabii rakamsal olarak belki çok yüksek boyutlarda değil. Hani toplam tepe noktadan %5 aşağıdayız ama üst üste birkaç gün satış yaşandı. Bunun sebebi de genelde konuştuğumuz gibi dünyadaki negatif reel faizin çarpanlar üzerindeki olumlu etkisi piyasayı yukarı itiyor. Karlılık beklentileri hakkındaki olası olumsuzluklar da aşağı itiyor. Koronavirüsten dolayı bu sefer hani daha, şimdi tabii hep uzun vadeli riskleri söylüyorduk. Vergilerin artması, globalizasyonun azalması, iklim değişikliği falan gibi çok uzak faktörler hep devredeydi. Ama bu sefer bir yakın faktör de devreye girdi. Eğer yeni koronavirüs dalgası yine dünyada kapanmalara yol açarsa bunun ekonomide bir küçülme yaratabileceği endişesi devreye girdi. Ve bu endişe çarpanlardaki yukarı eğilime ağır basmaya başladığında da piyasa aşağı hareket etti. Tabii bu iki birbirine yakın güç arasındaki mücadelenin ben bu senede devam edeceğini düşünüyorum. Çok net aşağı ya da yukarı bir trendden ziyade yani bunun sürekli biraz gidip gelerek ikisinin de zaman zaman üste çıkarak dalgalı bir seyir izlememiz mümkün. Ama şimdilik trendin yavaş da olsa yukarı olmaya devam ettiğini düşünüyorum.
Evet, bahsettiğiniz yeni bir koronavirüs dalgası ve kapanma ihtimaline de Az sonra haberlerimizde değineceğiz ama bakalım, birlikte gelişmeleri izleyeceğiz. Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu, çok teşekkürler katıldığınız
için. Ben teşekkür ederim.
Evet, her pazartesi olduğu gibi Ümit Kumcuoğlu yine bizimleydi. Türkiye'de ve dünyadaki ekonomi gündemiyle ilgili son gelişmeleri yorumladı. Dün gece korkutan bir deprem yaşandı. Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Soylu şöyle dedi: "Valiliğimiz AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından sağ taraması devam etmektedir." denildi. Herhangi bir yıkım ya da can kaybı görünmüyor Van'ın Tuşba ilçesinde. Herkese geçmiş olsun diyelim. Van'daki bu deprem tabii ki geçmiş depremi de hatırlattığı için korkuttu. Avrupa'da koronavirüs salgınının 4. dalgasıyla bir baş etmek için önlemler alınmaya devam ediliyor ama birçok ülke yeni kısıtlamaları devreye sokarken Brüksel'de, Viyana'da, Utrecht'te protestocular alınan bu yeni önlemleri protesto ediyorlar. Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün ülkede uygulanan koronavirüs önlemlerini protesto etmek için toplanan binlerce kişiye polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Belçika'da Ekim ayında barlara ve restoranlara giriş için aşı kartı zorunluluğu getirilmişti. Dün Viyana'da da Avusturya'da 40 binden fazla kişi ülkede uygulanan yeni sokağa çıkma yasağı kararlarını ve zorunlu aşı uygulamasını protesto etmek için sokaktaydı. Dördüncü dalgayla karşı karşıya kalan Avusturya hükümeti yeniden sokağa çıkma yasağı uygulamış ve Şubat ayından itibaren aşıların zorunlu hale getirileceğini duyurmuştu. Protestocular ellerinde "kendim karar vereceğim" sloganlarını tutarak yürüdüler. Bazı protestocular havai fişekle polislere saldırdı ve polis biber gazıyla protestoculara müdahale etti. Bazı kişiler gözaltına alındı. Hollanda'nın Utrecht kentinde de geçen hafta sonu başlayan kısıtlamalara karşı binlerce kişi sokaktaydı. Protestocular ellerinde "şimdi tıbbi özgürlük zamanı" pankartlarıyla yeniden kısıtlamaları protesto ettiler. Almanya'nın Frankfurt eyaleti de protestoların yaşandığı yerlerdendi. Frankfurt'ta bir grup protestocu bir araya geldi, yeni önlemleri protesto etti. Çünkü geçen hafta açıklanan bir kararla Başbakan Angela Merkel ve halefi Olaf Scholz, Almanya'nın 16 eyaletinin liderleriyle aşılanmamış kişilerin bakkal, eczane ve fırın gibi en temel işletmeler dışındaki tüm iş yerlerine erişiminin engellenmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Merkel ve Scholz, koronavirüs aşısını zorunlu hale getirmek için ulusal parlamentodan yeni bir yasa geçireceklerini ilan etmişlerdi. Dünya genelinde koronavirüsün 4. dalgasına yönelik başvurulan önlemlerden bir tanesi aşı pasaportu uygulaması. İsveç, İtalya, Danimarka, Sırbistan ve İsrail'de aşı pasaportu uygulaması devam ettiriliyor ve bu pasaportla vatandaşların kafe, alışveriş merkezi, spor salonu, sinema gibi pek çok mekana girmesi için bu pasaport kullanılıyor. Hükümetler de pasaportu tam aşılanan ya da koronavirüs hastalığını geçiren ve negatife döndüğünü kanıtlayan kişilere veriyorlar. Avrupa bu yeni dalgayı ve koronavirüs önlemlerini tartışırken Türkiye'de de vaka sayıları sabit bir şekilde kalmış durumda. Biz de izleyicilerimize yayından önce sorduk: Türkiye'de sizce koronavirüs aşısı olmayan kişilere yönelik kısıtlamalar artırılmalı mı dedik. Çünkü Avrupa'da olan bu ve protestolarda herkesin malumu ama Türkiye'de benzer bir önlem henüz meydana gelmiş, gündeme getirilmiş değil. İzleyicilerimizin %72'si aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların artırılması gerektiğini düşünüyorlarmış. %11'i ise önlemlerin bu haliyle devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Takipçilerimizin, izleyicilerimizin %14'ü de kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylüyor. Koronavirüs salgını ile ilgili gündemi de takip etmeye devam ediyoruz. Medyascope'un YouTube kanalı, Twitter hesabı ve web sitesinde dünyadan ve Türkiye'den salgınla ilgili son gelişmelere dair haberlerimizi takip edebilirsiniz. Gelelim Ankara'nın gündemine. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketli günler başlıyor. Çünkü genel kurulda 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi üzerine görüşmeler Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un yönetiminde başlıyor. TBMM'nin gündeminde bütçe olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün bir sunum yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bütçe görüşmelerinde partisi adına konuşacak. Bugün liderlerden bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını izleyeceğiz bu bütçe görüşmelerinde. Cumartesi ve pazar günleri dahil Meclis Genel Kurulu 12 gün boyunca aralıksız toplanacak ve çalışmalarını sürdürecekler. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerine yapılacak görüşmelerde TBMM'nin yanı sıra 15 bakanlığın da bütçesi ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ise Katar ziyareti var. Erdoğan bir yıl aradan sonra Katar'a gidecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler gözden geçirilecek, bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. İki günlük resmi ziyaretinde Erdoğan, Katar Emiri Al-Sani ile bir araya gelecek. Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısının 7.sine katılacak. Evet, yarım saati tamamladık. Medyaskop gündeminin bugün de sonuna geldik. Haftanın ilk gününde canlı yayında sizlerle birlikteydik. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere bir parça aktarmaya ve bugün olacakları özetlemeye çalıştık. Sizlerden ricamız, her sabah yayınımızı Medyaskop'un YouTube kanalında takip edin. Bizleri her sabah izleyin, yayınımıza konuk olun. Çünkü biz her sabah bu stüdyoda sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemiyle ilgili uzman konukları ekranlarınıza getirmeye, onların yorumlarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yayınlarımızı lütfen beğenin, paylaşın, yorum yazın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Bir de katıl butonumuz ve Patreon linkimiz var aşağıda. Bu iki link bizler için çok önemli çünkü bu linkleri kullanarak Medyaskop'taki bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. İşimizi layıkıyla yapmaya devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.